Ayrım 19, sayfa 200. Şu FBI'de çalışan rütbelerin hepsinde bir sinsilik var. Şimdiye kadar FBI'de çalışan kiminle tanıştıysam hepsi öyle. Çok kibardırlar ama asla sana açık olmazlar. Asla dürüst değillerdir. İnsanların gözünü boyarlar. İnsanları hep kandırırlar. Polislerden daha iyi olduklarını sanırlar. Federallerin hepsi bok çuvalı. Gabriel öyle biri değildir. Değil midir? Hayır, değildir. Tabii böyle düşünürsün çünkü sırılsıklam aşıksın ona. Neden bunları konuşuyoruz anlamadım. Çünkü senin için endişeleniyorum. Uçurumun kenarından düşmek üzeresin ama kimseyi yardıma çağırmıyorsun. Sanırım bu konuları konuşacak kimsen yok. Seninle konuşuyorum ya işte. Evet ama hiçbir şey söylediğin yok. Ne söylememi istersin? Yakınlarda seni görmeye gelmedi değil mi? Jane ona cevap vermediği gibi yüzüne bile bakmadı. Onun yerine korsağın arkasındaki duvar resimlerine dikmişti gözünü. İkimiz de meşgul insanlarız. Korsak bir of çekip başını salladı, Jane'i acıyormuş gibi. Ona aşık falan değilim, merak etme. Sonunda başını dikleştirip gözlerinin içine bakmayı başarabilmişti korsağın. Salağın teki benimle ilgilenmiyor diye bunalıma girecek bir tip mi var bende? Bilemem. Öyle bir sesli güldü ki Jane, kendi sesinden kendisi rahatsız olmuştu. Olay sadece cinsellikti korsak. Kısa süreli bir ilişki yaşıyorsun ve hop birden bitiyor işte. Erkekler bunu sık sık yapar. Bana bir erkekten farkın olmadığını mı söylemek istiyorsun? Benimle polemiğe girme istersen. Yapma Rizoli, yani hiç mi kırılmadı kalbin? Çekip gidiyor ve sen hiç etkilenmiyorsun öyle mi? Sert sert baktı Jane. Her şey yoluna girecek. İyi o zaman. Çünkü onun için değmez Rizoli. Onun için bir saniye bile yas tutmamalısın. Ve bunu onu gördüğüm ilk anda yüzüne söyleyeceğim. Neden bunu yapıyorsun? Neyi neden yapıyorum? Yani neden aramızdaki ilişkiye müdahale ediyorsun? Neden korkutuyorsun beni? Buna ihtiyacım yok ki benim. Zaten başımda yeteri kadar problem var. Bunu biliyorum. Ama buna rağmen tek yaptığın işleri daha da kötüleştirmek. Bir an Jane'e kaçamak bir bakış attı korsak. Sonra başını eğdi. Üzgünüm, dedi sessizce. Sadece arkadaşın olmaya çalışıyordum, o kadar. Korsan şimdiye kadar söylediği hiçbir şey, bu son söylediği kadar can evinden vurmamıştır Rizoli'yi. Kafasındaki kel bölgeye bakarken birden ağlamaya başladı. Aslında da Rizoli'yi çok sinir ederdi böyle. Ama o içindeki alçak gönüllü, cömert adam dışarı vurulduğu zaman Rizoli çok şaşırırdı. Rizoli onu çekemediği anlar için büyük bir vicdan azabı duyuyordu. Paltolarını giyip sigara dumanı içindeki doyulun yerinden çıktıklarında yeni yağan karın taptaze mis gibi havası karşıladı onları. İkisi de tek kelime etmiyorlardı. Sokağın yukarısındaki Jamaica polis istasyonunun önündeki polis arabası harekete geçti. Mavi farların üzeri boncuk boncuk ince bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Birlikte araba kaybolana kadar arkasından baktılar. Rizoli kim bilir yine nerede ne oldu diye geçirdi aklından. Bir yerlerde her zaman bir olay olurdu. Gürültülü bir şekilde tartışan çiftler, kayıp çocuklar, kazada hurda haş olmuş arabaların koyun gibi bakan serseme dönmüş sürücüler. Bir şekilde kesişen bir sürü değişik yaşam şekilleri ve bunları gören polisler. Söyle bakalım, Noel'de ne yapıyorsun diye sordu korsak. Annemlerin evine gideceğim. Kardeşim Frankie de gelecek tatil için. Denizci olan mı? Aynen o. Ne zaman ortaya çıksa bütün aile ayaklarına kapanır adeta. Of, kardeşler arasında rekabet var anlaşılan. Yo hayır, o yarışı uzun zaman önce kaybettim ben. Frankie ailenin göz bebeğidir. Peki sen ne yapacaksın? Omuz silkti. Hiç bilmiyorum. Aşikar bir şekilde davet bekliyordu. Ne olur Noel'i yalnız geçirmemem için bir şeyler yap. Beni bu berbat hayattan kurtar. Ama Jane onu kurtaramazdı. Kendini bile kurtaramazdı o. Birkaç planım var aslında, diye ekledi hemen korsak. Gizemi arttırmak için bir süre sustu korsak. Belki Florida'ya kız kardeşimi görmeye giderim. Bence iyi yaparsın. Rizoli derin bir nefes alıp verdi. Bir miktar buhar çıktı ağzından. Neyse, şimdi eve gidip uyumam lazım. İstersen yine görüşelim. Sende cebin var değil mi? Evet var. Mutlu Noeller. Jane arabasına doğru yürümeye başladı. Baksana Rizoli. Ne var? Dine karşı hala bir şeyler hissettiğini biliyorum. Onunla ilgili söylediklerim için senden özür dilerim. Sadece daha iyisine layık olduğunu düşünüyorum, o kadar. Rizoli bir kahkaha attı. Tabii ya, evin önünde kuyruk olmuş bekliyordu erkekler. Aslında, dedi korsak sokağın üst tarafına bakarak gözlerini Jane'den kaçırıyordu. Ben böyle birini tanıyorum. Jane tek kelime etmeden, lütfen bana bunu yapma, lütfen seni kırmak istemiyorum diye geçirdi aklından. Bir şey söylemesine fırsat bırakmadan aniden arabasına yöneldi korsak. Kapıyı açıp içeri girerken baştan savma bir şekilde elini salladı Jane'e. Arabasının lastikleri kar yığınlarını eze eze uzaklaşırken arkasından baka kaldı Jane. 11. Mara o akşam ancak 7'den sonra eve gelebildi. Park yerine dönerken evin içindeki ışıkları görebiliyordu. Ama bu sefer otomatik zamanlayıcının açtığı ışıklar değil. Evin içinde birisinin onu beklediğini gösteren bir sürü ışık. Bir de oturma odasının perdesinin altında piramit şekli oluşturmuş bir sürü renkli ışık fark etti. Bu bir Noel ağacıydı. Bunu görmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Park yerinde arabayı durdurup gözlerini yanında sürekli yanıp sönen ışıklara çevirdi. Birlikte geçirdikleri Noel'lerde Victor için aldığı ağacı, kolay kırılabilen yuvarlak süslemeleri özenle paketlerinden çıkarıp sonradan ellerini mis gibi çam kokutan ağaca astığı günleri düşündü. Ondan daha önceki Noel'ler geldi aklına. Çocukken babasının ağacın en üstüne gümüş yıldızı koyabilsin diye onu omuzlarına aldığı günleri düşündü. Bu güzel geleneğin hiç sekmeden tekrarlandığı bir aileden gelmesine rağmen mağara bir Noel ağacı hazırlamaya bile zaman bulamıyordu şimdi. Çok karmaşık, çok el oyalayıcı bir iş gibi geliyordu artık bu ona. Koca çam ağacını eve getir, sonra çıkart, bir de ardında bıraktığı çam iğnelerinin cabası. O yüzden bu tip el oyalayıcı ve zaman gerektiren işlerden gözü korkmuş, ağaç falan süslemekten vazgeçmişti artık. Aslında vazgeçip unuttuğu hayatın neşe kaynaklarıydı. Buz gibi garajdan evin içine girdi. Kızarmış tavuk, sarımsak ve biberiye kokusu evin her tarafını sarmıştı. Fırında pişen akşam yemeğinin kokusu ve onu evde bekleyen birinin olmasının ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündü mağara. Oturma odasından televizyonun sesi geliyordu. Koridorda mantosunu çıkarıp oturma odasına yöneldi. Victor ağacın yanında yere bağdaş kurmuş, dolaşmış bir sim yumağını çözmeye çalışıyordu. Mauro'yu görüp gülümsedi. Uf, evliyken bu konuda çok becerikli sayılmazdım. Buna gerek yoktu, dedi Mauro, yanıp sönen ışıklara bakarak. Ben öyle düşünmüyorum. Aralığın 18'i gelmiş, hala bir ağaç bile konmamış eve. Hiç zamanım olmadı. Eğer söz konusu Noel'se biraz zaman ayırmak lazım bence Mauro. Değişiklik yapıyoruz fena mı? Noel zamanı meşgul olan hep sendin. Kafasını önündeki sim yumağından kaldırıp Mauro'ya baktı. Ve sen de her lafın başında beni iğnelemek zorundasın değil mi? Mauro söylediği şeyden pişman olmuş hiç ağzını açmamıştı. Akşama eski kırgınlıkları sayıp dökerek başlamak iyi olmamıştı. Mantosunu gardıroba asmak için koridora geri döndü. Arkası Victor'a dönük şekilde ''Sana bir içki vereyim mi?'' diye sordu. ''Sen ne içersen ben de onu içerim.'' ''Kadın içkisi olsa bile mi?'' ''İçki konusunda hiç kadın erkek ayrımcılığı yaptığımı hatırlamıyorum.'' Mara bir kahkaha atıp mutfağa gitti. Buzdolabından yeşil limon ve kızılcık suyu aldı. Kokteyl karıştırma... Bir ölçü triple sec şurubu, bir ölçü de absolute sirtin koydu. Tezgahın başına gidip biraz buz attı içine. Metal kap buz gibi olana kadar çalkaladı, çalkaladı, çalkaladı. Sanki bir kabın içine zarlar atılmış gibi ses çıkarıyordu. Hayat bir kumardır, özellikle de aşk. Oynadığım son kumarda kaybettim. Peki şimdi neyin üzerine kumar oynuyorum ben? Aramızdaki problemleri düzeltmek üzerine mi? Yoksa kalbimin yeniden kırılması üzerine mi? Buz gibi içkiyi iki martini bardağına bölüştürdü. Tam servis etmek için mutfaktan dışarı çıkmaya hazırlanıyordu ki çöp kavasının dışarıdan ısmarlanmış yemeklerin konulduğu muhafaza kaplarıyla dolu olduğunu gördü. Gülümsedi kendi kendine. Demek Victor düşündüğü gibi birden iyi bir aşçıya falan dönüşmemişti. Deli, bu akşamki yemekleri deliden gelmişti. Oturma odasına gittiğinde Victor'ın simlerle işini bitirip diğer boş süs kutularını toparladığını gördü. ''Sana çok zahmet oldu.'' dedi Mauro, martini bardaklarını sehpaya koyarken. ''Işıklar, süsler, bir sürü şey. Garajda hiç Noel süsü yoktu. Hepsini San Francisco'da bıraktım. Buraya geldikten sonra almadın mı peki? Hiç ağaç süslemedim ki. 3 yıl oldu Mauro.'' Mara kanepeye oturdu ve sakin sakin içkisinden bir yudum aldı. Peki sen en son ne zaman Noel ağacı süsledin? Victor hiçbir şey söylemeden boş kutuları toplamaya devam etti. Sonunda mağaraya bakmadan cevap verdi. Benim de içimden pek gelmedi doğrusu Noel'i falan kutlamak. Televizyon hala açık olmasına rağmen sesini kapatmıştı Victor ama görüntüler dikkatini dağıtıyordu mağaranın. Victor kumandayı eline alıp kapatma tuşuna bastıktan sonra mağarada belli bir uzaklıkta tenine değmeyecek şekilde kanepeye oturdu. Mağaranın getirdiği martini bardağına baktı. ''Aa pembeymiş.'' Şaşırmış gibiydi. ''Bir kozmopolitan hazırladım. Seni uyarmıştım kadın içkisi diye.'' Bir yudum aldı içkisinden Victor. Tam çılgınlar gibi eğlenen kızlara göre bir içki. Yanıp sönen minnacık ışıkları seyrederek sessizce içkilerini yudumladılar. Sıcacık ve rahat bu ev ortamında mağara kendini müthiş rahatlamış hissetti. Ne kendisinin ne de Victor'un bu akşamdan ne beklediği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Eski Victor'un hiç değişmeyeceğine çok şaşırmıştı. Aynı koku, aynı saçlar, aynı saçların aynı ışıklar altındaki aynı görüntüsü. Ve tabii mağarayı her zaman için etkilemiş Victor'un mütevaziliğini gösteren aynı ufak detaylar. Eskimiş salaş bir gömlek, rengi atmış bir blue jean. Tanıştıkları günden beri kolundan çıkarmadığı aynı Timex marka saat. Bileğimde bir Rolex'le 3. dünya ülkelerinden birine gittiğimde onlara işte size yardıma geldim diyemem ben demişti mağaraya. Değirmenlere karşı savaşan Don Quixote gibi fakirliğe karşı savaş verdiğini sanan Victor. Mağara uzun zaman önce bu savaştan yılmış olabilirdi ama Victor bu savaşın tam ortasındaydı artık ve bu yüzden de mağara ona hayranlık duymaktan kendini alamıyordu. Victor manşetli bardağını sehpaya koydu. Bugün televizyonda rahibelerle ilgili bir sürü haber vardı. Ne diyorlardı? Polisin manastırın arkasında bir havuzun dibini araştırdığını. Neler oluyor mağara? Mağara arkasına dayandı. Alkol omuzlarındaki gerginliği almaya başlamıştı yavaş yavaş. Havuzda bir bebek buldular. Rahibenin bebeği miymiş? DNA sonuçları geldikten sonra anlayacağız. Onun bebeği olduğundan şüpheniz mi var? Onun bebeği olmalı, yoksa olay inanılmaz derecede çıkmaza girer. O zaman babasını da teşhis edebilirsiniz. Yani elinizde DNA sonuçları olduğuna göre. Babanın kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunu öğrendiğimizde bir de bu cinsel ilişkinin karşılıklı rızayla mı yoksa tecavüz mü olduğunu öğrenmemiz lazım. Kemla'nın tanıklığı olmadan nasıl öğreneceksek? Ne olursa olsun sanki cinayetin nedeni buymuş gibi geldi bana. Kesinlikle haklısın. Mauro içkisinin geri kalanını yudumladıktan sonra bardağı sehpanın üzerine bıraktı. Yemekten önce içmemeliydi. Şakaklarını ovuşturdu. Kontrolü kaybetmemesi gerekiyordu. Seni beslemem lazım Mauro. Kötü bir gün geçirdiğin her halinden belli. Mauro zorla bir kahkaha attı. Hani bir film vardı. Çocuk ölümleri görüyorum diyordu. Hangi filmdi o? Altıncı his. Evet, aynen ben de o çocuk gibi sürekli ölüleri görüyorum ve bundan yoruldum artık. Kafam allak bullak. Ruhum sıkılıyor. Noel geldi ve ben eve bir ağaç almaktan bile acizim. Çünkü kafamda sürekli o otopsi laboratuvarı var. Hala kokusu ellerimde kalmış. Her günüm aynı bugün gibi. En az iki ölüyü inceledikten sonra içimden yemek yapmak bile gelmiyor. Et yerken gözümün önünde kas lifleri uçuşuyor. Bana içki bile yardımcı olmuyor. Bir içki dolduruyorum. Alkolü kokusunu aldığımda birden yine o otopsi odasına dönüyorum. Alkol, formalin, yine aynı keskin kokular. Benimle şimdiye kadar işin hakkında hiç bu kadar olumsuz konuşmamıştın. Çünkü şimdiye kadar hiç bu kadar sorumluluğun altında ezilmemiştim. Yenilmez doktor ailesi nerede? Hiç de öyle olmadığımı biliyorsun. Rolünü gayet iyi oynuyorsun. Çok zeki ve dirayetlisin. Üniversitedeki öğrencilerinin senden ne kadar korktuklarının farkında değil misin? Mağara başını sallayıp bir kahkaha attı. Ölüm meleğiyim ben. Ne? Polisler ölüm kraliçesi diye ad takmışlar bana. Yüzüme karşı söylemiyorlar tabii. Hoşuma gitti. Ölüm kraliçesi. Ben nefret ediyorum ama. Mağara gözlerini yumup başını kanepenin arkasına yasladı. Ölüm kraliçesi, vampir gibi bir şey. Mauro Victor'un yerinden kalkıp yanına geldiğini duymadı bile. Ellerinin omuzlarının üzerine değdiğini hissettiğinde birden irkildi. Dokunuşuyla bütün sinir uçlarının canlandığını, aşırı derecede hassaslaştığını hissetti Mauro. rahatla diye fısıldadı Victor parmaklarıyla kaslarını ovarken. Asla rahatlamayı öğrenemedin. Yapma Victor. Hep tetiktesin, hep mükemmel görünmek zorunda hissediyorsun kendini. Parmaklarını omuzlarına ve boynuna gittikçe daha da fazla gömmeye başlamıştı. İstila ediyordu tüm vücudunu. Mağara kendini daha fazla sıkarak tepki verdi. Kesinlikle çok yorgun düşmüşsün belli, dedi Victor. Böyle kendini kasmana gerek yok. Sadece arkana dayan ve biri sana dokunduğunda keyfini çıkarmaya bak. Yapma, dedi Mağara. Geri çekilip ayağını kaldırdı. Dönüp Victor'un yüzüne baktı. Teni dokunuşuyla tatlı tatlı ürpermişti. Neler oluyor Victor? Rahatlamana yardımcı olmaya çalışıyordum. Sağ ol, ben yeteri kadar rahatım. Kaslarını o kadar sıkmışsın ki bir dokunuşta hemen kütürdüyor. Ne bekliyordun ki, ne olması gerekiyordu? Neden buradasın bilmiyorum. Benden ne istediğini bilmiyorum. Yeniden arkadaş olmaya ne dersin? Bu mümkün mü? Neden olmasın? Mara Victor'a bakarken yüzünün kızardığını hissedebiliyordu. Çünkü bizim ortak bir geçmişimiz var. Yaşadığımız, paylaştığımız bir sürü şey var. Aramızda müthiş bir... Bir çekim var demeyi düşündü Mara ama bundan hemen vazgeçti. Bir kadınla bir erkeğin arkadaş kalabileceğinden pek emin değilim, dedi sadece. Böyle düşünmen çok kötü. Ama gerçek bu. Her gün erkeklerle dolu bir dünyada çalışıyorum. Benden korktuklarını biliyorum. Ve ben de benden korksunlar istiyorum zaten. Beni bir otorite olarak görmelerini istiyorum. Bir beyin ve beyaz bir önlükten oluşan bir otorite. Çünkü bana bir kadın olarak baktıkları anda cinselliği her zaman araya bir şekilde sokuşturuveriyorlar. Victor homurdandı. Ve bu da her şeyi bozabilir, öyle mi? Evet, bozabilir. Sen ne kadar otoriter olursan ol, nasıl bir otorite kurmuşsan kur, erkekler sana baktıklarında her zaman çekici bir kadın göreceklerdir. Ancak kafana bir kese kağıdı geçirirsen belki o zaman dediğin olur. Bu böyle. Kafalarında her zaman seksi düşüneceklerdir. Bundan kaçamazsın. İşte bu yüzden seninle sadece arkadaş olamayız biz. Mara boş bardakları alıp mutfağa gitti. Victor peşinden gitmemişti. Tezgahın başında dikildi ve bardaklara dikti gözünü. Ağzında hala yeşil limonun ve vodka'nın tadı vardı ve Victor'un kokusunu alıyordu. Sanki yanındaymış gibi. Evet, doğruydu. Mağaranın tüm direnişine rağmen gözünün önüne geçmişe ait bir sürü sahne getiren o seks denen şeytan her taraftaydı. Aklına sinemadan eve geç döndükleri gece geldi. Eve adım atar atmaz birbirlerinin giysilerini çıkartmaya başlamışlardı. Tam oracıkta parkenin üzerinde ikisi de çılgınlar gibi birbirine sarılmışlardı. Bundan müthiş bir zevk almıştı Mağara. Ayrım sonu, sayfa 213. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Frankie. F-R-A-N-K-I-E. Tiplesek. T-R-I-P-L-E. E, S, E, C. Absolute Citrin. A, B, S, O, L, U, T, C, I, T, R, O, N. Timex. T, I, M, E, X. Rolex. R O L E X.